Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Fatiha suresinden devam etmiştik ve ayetlerin meali doğrultusunda ibadet nedir, ibadetin manası, Allah'a kulluk, ibadetin Allah'a has kılınması, İnanç esasları, ibadet esasları, nefsin dört sıfatı, nefs, kalp, ruh, sır kelimeleri, ibareleri üstüne konuştuk. Aynı zamanda istiane, yani Allah'tan yardım isteme, yardım isterken nelere dikkat etmeliyiz? Ve bu istiane ile alakalı bize Kur'an-ı Kerim'de hususiyetle gösterilmiş olan yollar, bununla birlikte Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam örneklerinin üzerinde durmuştuk. İnşallah bu haftaki programımızda da İhdinas Sıratal Müstakim kısmından devam edeceğiz. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
Teşekkür ederiz, sağ olun.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin inşallah. Amin. Buyurun hocam, İhdinas Sıratal Müstakim kısmından başlayalım arzu ediyoruz. Oradan başlayabiliriz.
Evet, mealen bizi sırat-ı müstakime, doğru yola ilet, hidayet et manasına geliyor. Bu ayetin önceki ayetlerle İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ile beraber düşündüğümüz zaman bir münasebeti, bir irtibatı var. Allah'tan istenen yardımın bir bakıma mahiyeti açıklanmış oluyor. Nasıl bir yardım talep edildiğinin izahı yapılmış oluyor. Adeta Cenab-ı Hak yardım, kendisinden yardım istenildiği zaman kullarına sizlere nasıl yardımcı olayım gibi sanki adeta böyle bir soru soruyor. Onlar da ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime, doğru yola ilet diye Cenab-ı Hak'tan yardım talep ediyorlar.
Evet.
Tabii burada şöyle bir neticede çıkarmak mümkün buradan. İnsan ibadet edecek. İnsan Allah'a ibadet için, kulluk için yaratıldı.
Evet.
İbadetin ardından Allah'tan yardım isteyecek, ibadet yaptım diye kibre gurura düşmeyecek, Allah'tan yardım talep edecek. İbadetlerden sonra dua edilmesi de bir bakıma bu ayeti kerimelerin sıralanışına uygun düşmektedir. İyyâke nâbudu, Allah'ım biz yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım isteriz. Ardından da dua, ihdinas sıratal müstakim,
evet,
bizi doğru yola ilet diye. Namazda da o şekildedir malum. İşte ibadet, her ibadetten sonra namaz, oruç vesaire, Kur'an tilaveti, Kur'an hatmi, onun arkasından dua etmek bu şekilde bu kaideye uygun düşmektedir. Bu ayetlerin sıralanışına uygun düşmektedir.
Evet.
İyyâke nâbudu tevhidi anlatmaktadır. Allah'ım yalnız sana ibadet ederiz. İbadet konusunda senden başkasına iltifat etmeyiz. Bu tevhidi ortaya koymaktadır. Ardından İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, yalnız senden yardım dileriz cümlesi ise bu tevhid konusunda, yalnız Allah'a ibadet konusunda bir yardım talebini ortaya koymaktadır. Ardından ihdinas sıratal müstakim, bizi doğru yola ilet, sırat-ı müstakime hidayet et ifadesi de Allah'ın dini üzere, İslam üzere sabit kadem olmak için, ayakları sabit olmak, ayakları kaymama hususunda Cenab-ı Hakk'a dua manasını ifade etmektedir.
Evet.
Tabii bu çok önemli bir husustur. Hidayete erdikten sonra insanın istikametini bozmaması, o yol üzere sabit olması, dosdoğru bir hayat yaşaması da çok önemlidir. Hatta bu Allah'ın peygamberlerinin, velilerinin, salih kullarının da Cenab-ı Hak'tan talepleri bu şekildedir. İnsanın inandığı gibi yaşaması, hayatını sürdürmesi ve son nefese kadar dosdoğru istikamet üzere bir hayat sürmesi peygamberlerin de dualarıdır. Mesela Yusuf Aleyhisselam ne diye dua ediyor? Teveffeni Müslümen diye dua ediyor. Allah'ım beni elhakni bi salihin, beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat diye bir peygamber bile böyle dua ediyor. Yine Firavun'un sihirbazları Hazreti Musa'nın mucizesini gördükten sonra iman ediyorlar. Onlar da, onların duası da teveffena müslimin, Allah'ım bizi Müslümanlar olarak öldür, Müslümanlar olarak canımızı al diye dua ediyorlar. Demek ki
evet,
Müslüman gibi bir hayat sürmek, istikamet üzere bunu sonuna kadar devam ettirip son nefesi de Müslüman olarak vermek, istikamet üzere verebilmek, bu da çok önemli. Hatta sahabiler için de ve teveffena me'al ebrar. Onlar da Allah'ın bizi ebrar ile, yani iyi kullarınla birlikte vefat ettir diye sahabiler de bu şekilde dua etmişlerdir. Çünkü insanın hayatını başladığı gibi devam ettirmesi çok önemli. Burada pek çoklarının ayakları kaymıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'de bize bunlara örnekler veriliyor. Mesela bunlardan birisi İblis. Hazreti Adem'e secde etmeyince ayağı kaymış, sonu kötü olmuştur. Bel'am bin Ba'ura, Bersisa gibi, bunların ismi geçmese de son ikincisinin Kur'an-ı Kerim'de bunlara işaret eden tefsirlerden bunlara ait olduğunu bildiğimiz ayeti kerimeler var. Dolayısıyla bu istikamet üzere bir hayat sürmek ve son nefese kadar bunu götürebilmek çok önemlidir.
Evet.
Peygamberlerin, velilerin, salihlerin Allah'a duaları bu şekildedir. Yine bu söz, ihtinas sıratal müstakim ayeti, duası farklı manalara gelebilir. Kadı Beyzavi, meşhur müfessirlerden Beyzavi tefsirinde diyor ki, böyle bir söz vuslata ermiş arif kimseler bu ayeti söylediğinde, bu ayet ile dua ettiğinde, Allah'ım beni sana giden yola erdir ki, efendim bizim hallerimize, ibadetlerimize, davranışlarımıza riya karışmasın. Riyanın tamamen yok olsun. Efendim bedenlerimize günahların kirleri, zulmeti düşmesin. Onların perdeleri açılsın. Ve seni senin nurunla görelim gibi bir anlam da çıkabilir buradan diyor Kadı Beyzavi.
Evet.
Molla Fenari Hazretleri de Fatiha tefsirinde diyor ki, İhtinas sıratal müstakim, Allah'ım bizi dosdoğru yola ilet. Allah'a ulaştıracak yollar sonsuzdur, sayısızdır. Allah'a dair bilgi, ilim ve Allah'ın takdiri sınırsızdır. Bu bilgi ve takdir devam ettikçe kulun Allah'a olan şevki sükunet bulmaz, zail olmaz. Yani Allah'a seyir fillah diye, yani tasavvufta bir bakıma sufi veya derviş manevi bir yolculuk halindedir. Buna, evet, seyir denir. Seyir Türkçe'de geçmiştir. Eski dilde daha çok kullanılan bu kelime.
Evet.
Yolculuk, yürümek manasına geliyor. Tabii Cenab-ı Hakk'ın varlığının nihayeti olmadığı için seyir fillaha, Allah'ı tanımaya, marifetullah'a nihayet yoktur. Bu sırat-ı müstakimin de sonu nihayeti yoktur. Allah'a varan bu yolun sonu ve nihayeti yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak sonsuzdur, nihayetsizdir.
Evet.
Bu manaya da anlaşılmıştır. Yine sırat-ı müstakim, hani müstakim, dost doğru yol, doğru yol ne anlama gelir? Müfessirlerimiz bununla ilgili olarak işte İslam dini, İslam milleti veya hak din manasına da bu kelimeyi anlamışlardır, yorumlamışlardır. Tabii yol aslında vasıtadır, vesiledir.
Bir, evet,
menzili maksuduna, insanın ulaşmak istediği, varmak istediği yola ulaşması için bir araçtır. Ama sanki burada araç, vesile, maksat gibi, amaç gibi ifade edilmiştir. Zaten o yola girince, insan o yolda devam ederse, bu yolun neticesi onu Allah'ın rızasına ulaştıracaktır, cennete, bu sırat-ı müstakim cemalullah'a ulaştıracaktır. Dolayısıyla o yola düşmek, maksada ermek gibi ifade edilmiştir. Bizi sırat-ı müstakime, yani o yolun bizi ulaştıracağı neticede Allah'a, Allah'ın rızasına, cennete, cemale eriştir manasındadır aslında esas itibariyle.
Evet.
Hidayet bir defa olan bir şeydir. Buna rağmen işte hidayete eren bir kimsenin tekrar tekrar ihtinas sıratal müstakim, Allah'ın bizi sırat-ı müstakime eriştir, Fatiha gibi çokça okunan bir surede de geçiyor bu ayeti kerime. Bunu tekrar tekrar Allah'ın bizi hidayete erdir, Allah'ın bizi doğru yola hidayet et, doğru yola eriştir, ulaştır diye tekrar tekrar söylemesi nasıl izah edilebilir diye sorulacak olursa, burada buna dair birkaç yorum söylenebilir. Bunlardan birisi, bir insan Allah'ı tanıdıktan sonra, marifetullah'a erdikten sonra, hidayete erdikten sonra elbette her insanın bir takım zaafları var. Nefsani arzuları, istekleri var. öfke gibi, gadap gibi bir takım düşünceleri var. Bir takım yaptığı ibadetler var. Bunlarda buradaki hidayet, sırat-ı müstakim sadece demek ki İslam'a erişmek manasına değil, hak dine erişmek manasına değil. Eriştikten sonra da bu saydığımız hususlarda İslam'ı yaşarken ifrat ve tefritten, her türlü aşırılıklardan uzak durmak manasına anlaşılabilir. Evet. Sırat-ı müstakim orta bir yoldur. Orta bir yoldur. Yani aşırılıklardan uzak bir yoldur. İfrat dediğimiz zaman fazlalık olarak bir aşırılık. Tefrit dediğimiz zaman da yapılması gerekenden eksik bir şeyi yapmak şeklindeki bir aşırılık olarak ifade edilebilir.
Evet.
Dolayısıyla ihtine sıratel müstakim diyen insan, ya Rabbi her hususta, gerek sana ibadetle ilgili, gerek muamelatla ilgili, İslam'ı yaşamakla ilgili, her hususta, her hususu yaparken, ederken beni orta yolda, doğru yolda olmaya, o şekilde yaşamaya muvaffak et manasına anlaşılabilir. Yine bir başka manası, insan Allah'ı tanıma konusunda bir takım ispatı vacip dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın varlığı, birliği konusunda birçok deliller var. Bir yönden Allah'ı tanımışsa, Cenab-ı Hakk'ın işte zatını, sıfatlarını, fiillerini başka yönlerden de tanımış olması, başka yönlerden de Allah'a ulaşmayı, onu tanımayı, ona ulaşan farklı yollardan da ona erişmeyi bir bakıma talep etmiş olması manasına da anlaşılabilir.
Evet.
Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve enne hâzâ sırâtî müstakîmâ ayetinde ifade edildiği üzere, işte benim doğru yolum budur ayetinde ifade edildiğine göre, insanın nefsinin ibadete, taate karşı durması, yine Allah dışındaki her şeyden yüz çevirip Allah'a yönelmeyi istemek ve bütünüyle Allah'a yönelmek, kamil manada Allah'a yönelmek şeklinde de anlaşılabilir. İhtine sıratel müstakim bu şekilde de anlaşılabilir. Hatta Bursevi Hazretleri diyor ki, bu Allah'a yönelme, bu Allah'ın yolunda yürüme öyle olmalı ki İbrahim aleyhisselam gibi Allah yolunda oğlunu kurban edilmesi kendisine söylense, Allah böyle bir emir verse hiç tereddüt etmemeli bu sırat-ı müstakim üzere olan insan. Yine evet. İsmail aleyhisselam gibi Allah yolunda kurban edilmeye, canını feda etmeye hazır olmalı. Efendim, Allah yolunda kurban edilmek için boynunu vermeye hazır olmalı. Yunus aleyhisselam gibi kendisini denize atabilmeli. Musa aleyhisselam gibi yüksek peygamberlik gibi, ki peygamberler içerisinde de nebiler var, rasuller var. Rasuller içerisinde de ulul azim dediğimiz,
evet,
azim sahibi en üstün peygamberler arasına girdiği halde Musa aleyhisselam, kendisinden Hızır aleyhisselama tabi olması gerektiğinde kendisi bundan çekinmeyip ona talebe olmayı kabul edebilmeli. Hakkı hakikati öğrenmek, bilmek, bilmediği şeyleri öğrenmek arasında. Yine sırat-ı müstakim ehli insan o insandır ki Yahya aleyhisselam ve Zekeriya aleyhisselam gibi vücudu testereyle kesilerek, o şekilde azap edilerek, eziyet edilerek can verecek bile olsa, emri bil maruf, nehyi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmekten geri durmamalı. Yani işte sırat-ı müstakimin demek ki sonu yok, nihayeti yok. İşte bu peygamberlerin bu halleri insanlar için doğru yolda dosdoğru olmanın nasıl olacağını anlamak için en güzel örnek, en güzel bir numune.
Evet hocam, burada bir araya girmek istiyorum. İstikamet, istikamette itidalden bahsettik. Yani bu orta yol meselesi. İfrat ve tefrite kaçmamak dedik özellikle. Bana göre bir istikamet vardır. Size göre bir istikamet. Ama bu işin ortası, bir orta yol, istikamette itidal nedir? Bu nasıl olmalıdır?
Ya sırat-ı müstakimden maksat dediğimiz gibi ifrat ve tefritten uzak bir yoldur. Başka ayet-i kerimelerde de ifade buyuruyor. Ümmeten vasatan. Bu ümmet orta bir ümmettir. Buradaki vasat, Türkçe'de farklı manaları da var. Burada vasattan maksat normal bir ümmettir. Yani aşırılıklardan, her yönde aşırılıklardan uzak bir ümmettir. Ümmeti Muhammed orta ümmet olması, işte veya sırat-ı müstakim ile kastedilen de budur. Aşırılıklardan uzak bir ümmettir.
Evet.
Mesela işte Hristiyanlar peygamberlerini tanrılaştırmışlar. İnsanı insanlıktan çıkarmışlar. İşte üç tanrı üçtür. Onlardan birisi de oğul tanrı Hazreti İsa'dır demişler. Baba, oğul, kutsal ruh gibi.
Evet.
Bu bir aşırılıktır. Mesela bir misal, Yahudiler de ne yapmışlardır? Peygamberlerini öldürmeye kalkmışlardır. Peygamberlerine eziyetler etmişlerdir. Bu da başka bir tefrittir yani.
Evet.
Mesela peygamberler konusundaki misal olarak bu verilebilir. Tabii bu orta yolda gidebilmek, her zaman dost doğru olabilmek, istikamet üzere olabilmek kolay bir şey de değildir. Bu makama ermek, bu sırat-ı müstakim üzere yürüyebilmek çok zor bir husustur. Nitekim Efendimiz'e bu istikametle ilgili Hud suresinin ayeti nazil olunca "Festekim kema umirte" emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
Evet.
Tabii dediğiniz gibi herkes kendisinin doğru yolda olduğunu iddia ediyor. Şeytan bile Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. "Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen" diye veya "gâle hâzâ sırâtun aleyye müstakîm." Şeytan diyor ki bu yol bana dosdoğru yoldur. Şeytan kendi gittiği yolun da doğru olduğu iddiasında. Şeytan bile
evet.
Doğru yolda gittiği iddiasında. Yani bu dünyada da hiçbir insan eğri yanlış yaptığını söylemez. Onun için emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
Evet.
Önemli olan o, Allah'ın emrettiği gibi dosdoğru olmak. Esas mesele budur. Yoksa insanlara sorduğumuz zaman herkes kendi gittiği yolun doğru olduğunu zannediyor. Öyle bir iddiada bulunuyor.
Evet.
Önemli olan insanın kendi iddiası değil, Allah'ın emrettiği gibi, emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmak meselesi zordur. Onun için Efendimiz, "Şeyyebetni Hud ve ahavatuha." Hud suresi ve onun benzerleri beni ihtiyarlattı buyurmuştur Efendimiz. Bu "emrolunduğun gibi dosdoğru ol, istikamet üzere ol" ayeti nazil olunca da Efendimizin mübarek sakallarında beyazlar görülmeye başlamıştır.
Evet.
Onun için bu mesele önemli. Emrolunduğu gibi dosdoğru olmak önemli. Bu dosdoğru olmak da dediğimiz gibi itidal üzere, aşırılıklardan uzak, ifrat ve tefritten, her yönde aşırılıklardan uzak bir doğruluktur. Bununla ilgili de bazı misaller verilebilir. Mesela infak. İnfak konusunda ifrat tefrit nedir? Ayet-i kerimede İsra suresinde bu ifade ediliyor. Estaizu billah. "Vela tec'al yedeke mağluleten ila unugike ve la tebsutha kullel bast." Eli sıkı olma diyor. Yani elini adeta boynuna atıp cimri olup tamamen infaktan da uzak durma. "Vela tebsutha kullel bast." Elini tamamen de açıp, yani tamamen malını da saçıp savurup muhtaç duruma düşme. Yani böyle bir orta yol mesela infak konusunda bu misal verilebilir.
Evet.
Yani itidal önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bazı sahabiler hiç evlenmemek, sürekli oruç tutmak, geceleri hiç uyumadan ibadetle geçirmek gibi kendilerini tamamen ibadete vermek isteyen bazı sahabilere "İnne li nefsike aleyke hakkan." Senin nefsinin senin üzerinde hakkın var. "Ve li zevcike aleyke hakkan." Eşinin senin üzerinde hakkı var.
Evet.
"Ve li zevrike aleyke hakkan." Seni ziyaret eden insanın senin üzerinde hakkı var. "Fesum ve aftır ve kum ve nem." Yani oruçta tut ama iftar da et. Gece ibadete kalk ama bir bölümünde istirahat da et. "Ve ati kullezi hakkın hakka." Her hak sahibine Efendimiz hakkını ver buyurmuştur. Yani demek ki bu konuda ibadet, bu saydığımız hususlarda itidal bu şekildedir. Mesela yine Kur'an-ı Kerim okurken sesli mi okuyacağız, sessiz mi okuyacağız? Veya namazda okurken çok yüksek sesle mi, çok düşük sesle mi? Ayet-i Kerime'de yine İsra suresinde "Vela techar bi salatike ve la tuhafit biha." Namaz kılarken sesini pek yükseltme, aşırı yükseltme. O kadar da kısma. İkisinin arasında bir orta yol tut buyuruluyor.
Evet.
Yani demek ki bu kıraatte bile, namazda kıraat veya diğer Kur'an-ı Kerim kıraatinde bile bir orta yol tutmayı Kur'an-ı Kerim bize tavsiye ediyor. Yine aynı şekilde infak konusunda gerçek kamil müminlerin vasıfları sayılırken "Vellezine izâ enfakû" infakta bulundukları zaman ya da mallarını harcarken, bu infak sadece bildiğimiz sadaka manasına değil, aynı zamanda harcamak manasına da. Yani mallarını, mülklerini harcarken lem yusrifu.
Evet.
Ne israfta bulunurlar ve lem yaktru, ne de cimrilikte bulunurlar. Ve kâne beyne zâlike kavâma. Bu ikisi arasında bir orta yol bulurlar. Bir orta yol, bir orta kıvam tuttururlar. Demek ki buradaki istikamet budur.
Evet.
Ne israf ne cimrilik gibi. Onun için her hususta bir böyledir. Belki bir başka misal de Peygamber Efendimiz bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okuduğunu işitiyor ve sebebini soruyor. O da diyor ki uyuyanları uyarmak, şeytanları kovmak için böyle yaptım deyince Efendimiz sesini diyor biraz alçalt, çok yüksek sesle okumana gerek yok.
Evet.
Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'in yanına varınca onu da çok kısık sesle Kur'an okuduğunu Efendimiz işitiyor. Sebebini soruyor. O da diyor ki kendisine münacaatta bulunduğum zat, yani Allah beni duyuyor, beni işitiyor, bağırmaya gerek yok gibi bir cevap verince Efendimiz sen de diyor sesini biraz yükselt.
Evet.
Dolayısıyla yani bu Kur'an kıraatinde bile böyle, demek ki bir sırat-ı müstakimden maksat orta bir yoldur. Aşırılıklardan uzak, ifrat ve tefritten uzak, dosdoğru bir yol tutmaktır. Bizim dinimiz her konuda, hatta insanları teşvik ederken, tebşir diyoruz ona,
evet,
inzar, korkuturken, her hususta, ahlakta, yaşayışta, ibadette, taatte, inanışta, imanda, hepsinde bir itidal, orta yolu tavsiye etmiştir. Ve bu her konuda böyle olduğu gibi manevi hallerde, sevgide, muhabbette de böyledir. Her hususta orta yolu tutmak, dost doğru olmak, yani ifrat ve tefrit gibi aşırılıklardan uzak durmaya sırat-ı müstakim veya dost doğru yol diye söyleyebiliriz. O şekilde anlayabiliriz. Müfessirlerimiz de bu şekilde zaten anlamışlar.
Evet. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce programımızın birinci kısmında Fatiha suresinin 6. ayeti olan İhtinas sıratan müstakim ayetinden başlamıştık. Bu ayette geçen bizi dost doğru yola ilet kısmında sırat-ı müstakim, istikamette itidal, orta yol, ne ifrat ne tefrit, ikisinden de sakınmak ve bu konu üzerinden de infak örneği, ibadet örneği, hatta Kur'an-ı Kerim'in kıraatinde bile bunun Efendimiz zamanında nasıl uygulandığıyla alakalı hocamızdan malumatlar edinmiştik. İnşallah buradan devam edecek olursak kıymetli hocam, istikametin çeşitleri var mıdır? Nelerdir bunlar?
Evet, istikametin veya istikamet ehlinin farklı çeşitleri veya durumları düşünülebilir. İstikamet sözde olur, fiilde olur, halde olur. Yani insan sözüyle, fiiliyle, kalbiyle istikamet üzere olabilir. Tabii bunlar zaman zaman her insanda üçü bir arada olmayabilir. En üstün olanı demek ki insanın hem sözünde hem fiilinde hem de kalbiyle, haliyle dosdoğru olması, istikamet üzere olması, en değerli olan budur.
Evet.
Ama bazı insanlar vardır ki sözü düzgün değildir ama fiiliyle, kalbiyle istikamet üzere olabilir.
Evet.
Üçüncüsü fiili ve sözüyle istikamet ehli olur ama kalbi düzgün olmaz. Bazı insanların kalbi istikamet üzere olmaz. Dördüncü bir ihtimal, kalbiyle sözüyle bir insan istikamet üzere olur ama davranışları düzgün olmaz. Davranışları istikamet üzere olmaz.
Evet.
Bir başka ihtimal, sadece sözüyle bir insan istikamet ehli olur. Sözüne bakarsanız düzgün bir insandır, istikamet ehlidir ama davranışları, fiilleri ve kalbi, hali istikamet üzere olmayabilir.
Evet.
Bir başka ihtimal, bir insanın kalbi düzgün olur, kalbiyle istikamet üzere olur ama bu sözlerine ve fiillerine yansımayabilir. Sözlerinde, fiillerinde istikamet üzere olmayabilir. Bir başka ihtimal, bir insanın davranışları, fiilleri düzgün olur, istikamet üzere olur. Fakat kalbi ve sözleri, lisanı istikamet üzere olmayabilir.
Evet.
Tabii bunların işte en muteber olan nedir? İnsanın sözü, fiili, hali, hepsinin düzgün olması ideal olan, beklenen şey budur. İçi, dışı, sözü, fiili, hepsinin istikamet üzere olması daha kıymetlidir elbette, daha değerlidir.
Evet.
Şimdi mesela dil ile istikamet dediğimiz zaman sadece efendim insanın gıybet gibi, dedikodu gibi, yalan gibi bunları terk etmekten ibaret değildir.
Evet.
Çünkü fiilen istikamet dediğimiz zaman fiilen istikamet bir bakıma aslında bunu da yani sözlü olarak istikamet üzere olmayı da içermesi, ihtiva etmesi beklenir. Kavli, sözlü olan istikametten maksat sadece kendisi de efendim istikamet üzere olmak değil, başkalarını da istikamet üzere olmaya sözüyle davet etmek, bu konuda sözlü olarak gayret etmek olarak da anlaşılabilir.
Evet.
Ki bu burada da aslında sözlü istikamette de her ikisi olursa daha güzeldir. Bazı insanlar olur, başkasına söyler ama kendisi uygulamaz. Yani sözü başkasınadır. İstikamet başkasına istikamet vermeye kalkar sözlü olarak ama kendisi uygulamaz. Bu da hoş bir şey değildir. Yani başkalarını düzeltmeye, irşad etmeye talip olan, başkalarını irşad etmeye gayret eden bir insanın o sözlerini kendisine uygulaması da elbette daha değerlidir, daha kıymetlidir.
Evet.
Belki şöyle bir misal verilebilir. Yani istikamet çeşitlerinin şöyle bir misalle anlatılabilir. Namaz konusunda efendim bilgi sahibi olan bir kimse, hem kendisi namazı bilen hem de başkalarına öğreten kimse sadece sözlerinde, kavli olarak sözlerinde istikamet sahibi sayılır. Ama bu kimse namaz vakti geldiği zaman namazı bildiği, öğrendiği şekilde dış rükünlerine, zahiri rükünlerine uyarak, şekli rükünlerine uyarak namazı kılarsa o zaman bu insan fiilinde de istikamet sahibi olur.
Evet.
Ardından bu kıldığı namazı kalp huzuruyla, yani manevi şartlarına da riayet ederek Allah'ı görür gibi ihsan duygusuyla namazı eda ederse o zaman hem sözüyle, çünkü kendi namazı kıldı hem başkasına anlattı, şekli olarak, zahiri olarak namazı eda etti, bir de manevi olarak kalp huzuruyla Allah'ı görür gibi namazı kılarsa bu sefer kalbiyle de istikamet üzere olmuş olur. Bütün bu şartları bir araya getirmiş gibi olur.
Peki hocam, bu ayette geçen hidayet ve sırat-ı müstakim ibareleri üstüne konuştuk. Peki bunlarla alakalı yapılan çeşitli tasavvufi yorumlar var. Bunlarla alakalı neler söyleyebiliriz?
Şimdi tasavvufi olarak tabii de yorumlanmıştır. Mesela Necmettin Dâhi Hazretleri Vilâtün Necmi adlı eserinde,
evet,
hidayetin üç türlü olduğunu söylemiştir. Avamın hidayeti, havasın hidayeti, ahassul hasın veya havasın hidayeti. Avamın, yani sıradan insanların hidayeti, havas seçkinlerin, ahassul havas veya ahassul has,
evet,
seçkinlerin de seçkinlerinin hidayeti olarak üç noktada toplamıştır, üçe ayırmıştır. Bunlardan birincisi avamın veya genel manada hidayet, tüm canlıların kendilerine faydalı olan şeylere koşmaları, zararlı olan şeylerden kaçmaları, Allah'ın kulları, bu yarattığı hatta bütün varlıkları buna yöneltmesi, bu konuda onlara önünü açması, yol göstermesi olarak ifade edilmiştir.
Evet.
Musa Aleyhisselam'ın sözü olarak naklediliyor. Kâle Rabbunellezî a'tâ kulle şeyin halkahû thümme hedâ. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı tanıtırken bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını, işte ona uygun şeklini, vasıflarını veren, yaratılışını veren, sonra ona doğru yolu gösterendir. Thümme hedâ diyerek bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı tanıtmıştır.
Evet.
Yine bir başka ayet-i kerimede ve hedeynâhun necideyn, biz insana iki yol gösterdik buyuruluyor. Yani bu manada, bu ayetlerin bu manada olduğunu söylüyor Necmettin Dâhi Hazretleri. Havasın, yani Allah'ın daha seçkin kullarının hidayeti ise müminlerin cennete yönlendirilmesi, onların cennet yollarına hidayet edilmesi, cennet yollarının onlara gösterilmesi ve onların o yollara yönlendirilmesi olarak ifade edilmiş.
Evet.
Bunu da şu ayetle izah ediyor. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesi. Estaizu billah, innellezine amenu ve amilussalihat. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Yehdihim Rabbuhum bi imanihim.
Evet.
Allah onları imanları sebebiyle hidayet eder, onlara yol gösterir. Nereye gösterir? Tecrimin tahtihimul enhar fi cennatin naim. Onları nimet dolu cennetlerde altlarından, zeminlerinden ırmaklar akan saraylara hidayet eder, oraya yönlendirir, oraya onları onlara o cennetin yolunu gösterir manasına. Buradaki hidayetin yehdihim rabbuhum bi imanihim, imanları dolayısıyla Allah onlara bu cennetin nimetler cennetlerinin içinde zemininde ırmaklar akan bu cennetlere yönelttiği, hidayet ettiği ifade ediliyor. Bu ayeti de havasın hidayeti olarak yorumluyor Necmettin Dahi Hazretleri. Üçüncü olarak da ehassul havas, yani havasın da seçkinleri, evet, seçkinlerin de seçkinlerinin hidayeti. Bunu da Allah'ın kulunu kendisine yöneltmesidir. Allah'ın kulunu kendisine hidayet etmesidir. Kendisine ulaştırmasıdır. Bu hususa da Allah'ın kulunu kendine hidayet etmesi, kendisine yöneltmesine dair şu ayetler sayılıyor. Bunlardan birincisi Bakara suresinin 120. ayeti. Kul inne hudallahi huvel huda. Ey Muhammed, de ki, söyle ki Allah'ın hidayet yolu, Allah'ın hidayeti hidayetin ta kendisidir. Yani ya da hudallahi, Allah'a insanın ulaşması, Allah'a yöneltilmesi, Allah'a hidayet olunması,
evet,
şeklinde de öyle bir ince mana buradan çıkarılabilir. Bir başka ayeti kerime Safat suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın sözüdür bu da. Kâle inni zâhibun ilâ rabse yehdîn. Ben Rabbıma gidiyorum. O bana hidayet edecek. O bana doğru yolu gösterecek. Buradaki yine bu ifadede yine kulun Allah'a hidayet olması, Allah'a yönelmesi şeklinde anlaşılmıştır.
Evet.
Bir başka ayeti kerime Şura suresinin 13. ayeti kerimesi. Yine kulun Allah'a yönelmesi, Allah'a hidayetinin eriştiği yerin Allah olması manasında şu şekildedir. Es-saydu billah. Allahu yectebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Peygamber olarak Allah dilediği kimseleri seçer veya dilediği kullarını Allah seçer ve kendisine yönelen kimseye de efendim doğru yola iletir ya da kendisine iletir. Ve yehdi ileyhi.
Evet.
Allah kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır manasındadır. Yine bir başka Duha suresindeki Es-Saydübillah ve vecedeke dâllen fehedâ. Sen Allah, sen henüz doğru yolu bulamazken o seni doğru yola koydu, seni hidayete eriştirdi ayeti de bu manada anlaşılmıştır. Yani evet, özetle demek ki en üstün hidayet kulun Allah'ı bulmasıdır ya da Allah'ın kuluna kendisine ulaşacak yolları kolaylaştırmasıdır. Bunu müyesser kılmasıdır, buna ulaştırmasıdır.
Evet.
Yine Maide suresinin 15 ve 17. ayeti kerimeleri de belki bu hususla irtibatlandırılabilir. Allah Teala buyuruyor ki قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينٌ. Allah'tan size bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Yehdi bihillahu men ittaba ridvanehu subulesselam. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür.
Evet.
Ve yuhricuhum minez zulumati ilen nur. Onları zulümattan, karanlıklardan nura çıkarır. Ve yehdihim ila sıratın müstakim. Ve onları sırat-ı müstakime hidayet eder, sırat-ı müstakime iletir buyurmaktadır. Dolayısıyla burada Allah'tan gelen nur hem Kur'an-ı Kerim olarak da anlaşılmıştır, peygamberimiz olarak da ifade edilmiştir. Ardından apaçık bir kitap geldiği ifade ediliyor. Ve bu kitap ile Allah kullarını rızasına arayanlara hidayet verdiğini ifade ediyor. Demek ki Allah'ın, evet, rızasını aramak gerekiyor ki insan hidayete erebilmek için Allah'ın rızasını talep etmesi gerekiyor. Böyle bir insan da zulümattan nura, karanlıklardan nura Allah'ın izniyle çıkıyor ve neticede o insana Allah sırat-ı müstakimi gösteriyor. Demek ki sırat-ı müstakime ermenin şartları olarak bunları da ifade edebiliriz.
Evet.
Sırat-ı müstakimle ilgili olarak da yine tasavvufi olarak yapılan yorumlardan birisi, Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği sağlam yol ve doğru din olarak anlaşıldığı gibi Peygamberimizin ahlakı olarak da anlaşılmıştır. Sırat-ı müstakim sufiler tarafından o şekilde de yorumlanmıştır.
Evet.
Peygamberimizle ilgili olarak ayet-i kerimede Estaizu billah ve inneke le ala hulukun azim. Ey Muhammed, sen yüce bir ahlak üzeresin buyurulmuştur. Bu sırat-ı müstakim, yine sufiler derler ki sırat-ı müstakim insanı ya cennete götürür ya da cennetin sahibine, yani sırat-ı müstakim insanı Allah'a götürür.
Evet.
Cennete götürür, bu amel defterini sağ tarafından alan, sağ tarafından amel defteri verilen kimselerin yoludur. İstikamet üzere Allah'ın emrettiği şekilde yaşayan insanlar bu yolda yürüdükleri sürece, dosdoğru gittikleri sürece bu yol onları cennete ulaştırır.
Evet.
Bir de bu yol insanı cennetin sahibine, Allah'a da götürür. Bu şekilde Allah'a ulaşacak olanlar Kur'an-ı Kerim'de es-sabikun ve mukarrabun olarak ifade edilenlerdir. Es-sabikun işte önden gidenler, öne geçenler. Mukarrabun da Allah'a yakın kılınan kimseler manasına geliyor. Dolayısıyla es-sabikun ve el-mukarrabun bu sırat-ı müstakimde devam ettikleri sürece onların gayesi Allah'a ulaşmaktır. Bu yol onları Allah'a götürür, Allah'a daha da yaklaşmalarına sebep olur. Nitekim bazı ayet-i kerimeler de yine bu manada yorumlanmıştır. Vallahu, birinci ayet bu cennete, sırat-ı müstakimin insanı cennete götüreceğine işaret eden ayet-i kerime şu şekilde. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Estaizu billah. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah sizi selam yurduna, ki cennetin adlarından da birisi Darüsselam'dır.
Evet.
Selam, selamet yurdu olan cennete davet ediyor, çağırır. Ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakîm. Ve Allah dilediğini sırat-ı müstakîme, o cennete ulaştıracak, Darüsselam'a ulaştıracak yola hidayet eder, o yolu ona gösterir manasındadır. Bir diğer ayet-i kerime de Şura suresinin 52 ve 53. ayet-i kerimeleri. Ve inneke le tehdi ila sıratı müstakim. Ey Muhammed, elbette ki sen doğru yola, sırat-ı müstakime insanları ulaştırırsın, eriştirirsin. Sırat-ı illahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. O yol ki Allah'ın yoludur.
Evet.
Göklerde ve yerde ne varsa ona ait olan, göklerde ve yerde olanların sahibi olan Allah'ın yoludur şeklinde ifade ediliyor ki peygamberimizle de bu hidayet nispet edilmiş oluyor. Neticede demek ki bu yol Allah'ın yoludur. Allah'ın yolu ifadesi sırat-ı müstakimin insanı neticede Allah'a ulaştıracağını, onun cemaline, onun rızasına ulaştıracağına işaret olarak sayılabilir. Tabii sabikun ve mukarrabun diye Kur'an-ı Kerim'de geçen, yani önde gidenler, öne geçenler ve Allah'a yakın kılınan kimseler manasına, bu insanlar aynı zamanda ashab-ı yemin dediğimiz, yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle amel defterini sağ taraftan alacakların nail olacakları bütün nimetlere de nail olacaklardır. Cennete, cennet nimetlerine ve ondan da daha ileri olarak Cenab-ı Hakk'ın cemalini, müşahede nimetine nail olacaklardır. Bu tür ikramlar hem sevgili peygamberimize ve ona tabi olanlara aittir. Buna da, bu hususa da Yusuf suresinin şu ayeti kerimesi işaret ediyor. 108. ayeti kerimesi. Estaizu billah. Kul hâzihi sebîli. Ey Muhammed, de ki, söyle ki, işte benim yolum budur. Nedir bu yol? Ed'u ilallâhi alâ basîratin. Ene ve men ittebani. Ben basiret üzere Allah'a davet ederim. Ben ve bana tabi olanlar, biz bu şekilde yaparız efendim diye ifade ediyor. Dolayısıyla sırat-ı müstakim üzerinde yürümek basiret üzere yürümektir. Bu başta peygamberimizin yoludur.
Evet.
Ve ona tabi olanların yolu bu olmalıdır. Yani peygambere uyan, peygamberimize uyan insanın yolu istikamet üzere olmalıdır. Ya da şöyle ifade edelim. Peygamberimizin yolunda gittiğini iddia eden, hak üzere olduğunu, İslam'ı gerçek manada kendisinin yaşadığını iddia eden insanın doğruluğunu ölçebilmenin miyarı, ölçüsü nedir? Terazisi nedir? İşte sırat-ı müstakim üzere midir? İstikamet üzere midir? Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'ın emrine göre, Allah'ın emrettiği şekilde istikamet üzere midir? Buna bakmak gerekir. Allah'ın kitabına insanın hayatını, yaşayışını, sözünü, fiilini, halini,
evet,
madem ki istikamet bunlarda oluyor, bunlara arz etmek, bu mihenklere vurmak gerekir. Ardından ikinci olarak da peygamberimizin sünneti, neyse sünnetine uyuyor mu uymuyor mu, buna bakmak gerekir. Hakikaten bunlara uyan insan istikamet üzeredir, hidayet üzeredir, doğru yol üzeredir. Ama buralarda bir insanın defoları varsa, Allah'ın kitabına arz edildiğinde hataları, kusurları, eksikleri veya fazlalıkları,
evet,
çıkıyorsa, bu iddia boş bir iddiadır. Bu istikamet üzeri iddiası boş bir iddiadır. Dediğimiz, evet, gibi az önce de ifade ettik. Ona kalırsa şeytan bile diyor ki "Kale hâzâ sırâtun aleyye müstakîm." Bu yol diyor bana dost doğru yol. Yalan da söylemiyor. Şeytanın yolu da eğri büğrü değil yani. Hiç şey yok. Dost doğru cehenneme gidiyor yani. Hiç yamuğu yok yani şeytanın. Ama tabii asıl olan sırâtillâh, Allah'ın yolu üzere dost doğru olmaktır.
Evet.
Yoksa insanlar, bazıları dediğimiz gibi batılda da bazı insanlar batıl sırat-ı müstakim üzerinde dost doğru olabiliyorlar. Yani batıl yolda hiç eğrili olmayabiliyor. Allah hepimizi kendi yolu üzere, kendi sırat-ı müstakimi üzere dost doğru olmaya muvaffak eylesin.
Evet.
Efendimizin ahlakıyla, sünnetiyle, yaşayışıyla, haliyle hallenmeyi bize lütfeylesin inşallah.
Amin. Hocam inşallah 7. ayetten bir dahaki programımıza devam edelim. Çünkü bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Müsaadeniz olursa burada dinleyicilerimize veda edelim.
Eyvallah. İnşallah bir sonraki programda yine devam etmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya gayret ederiz. Cenab-ı Hak hepimize amel etmeyi de lütfeylesin inşallah. Aa,
inşallah. Peki. Değerli dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki programımızda İhtinas sıratel müstakim ayetini konuşmuş olduk. Bu ayette geçen sırat-ı müstakim ifadesi, istikametteki orta yol, itidal, burada ne ifrat ne de tefrite kaçılmaması özellikle ve bunun üzerinden infak örneği, ibadet örneği, Kur'an-ı Kerim'in kıraatinde bile bunun nasıl uygulandığını dinlemiş olduk. Aynı zamanda istikametin ve istikamet ehlinin çeşitleri ve bu istikametin söz ile, fiil ile, dil ile, kalp ile bu şekilde çeşitlerini görmüş olduk ve bunların tasavvufi yorumları hakkında bilgiler edinmiş olduk. Ve netice itibariyle de sırat-ı müstakim insanı ya cennete ya da cennetin sahibine götürür dedik. İnşallah bu dua ile sizlere burada veda ediyoruz. Bir dahaki programımızda inşallah 7. ayetten devam etmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.